Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde de sizlere Nahl suresini anlatmaya devam ediyoruz. Geçen haftaki sohbetimizde 65. ayet-i kerimede kalmış idik. İnşallah bugün 66 ve diğerlerine gelebildiğimiz yere kadar anlatmaya devam edeceğim. Fakat ondan önce sizlere bu surenin 61. ayet-i kerimesi üzerinde tekrardan bir daha üzerinde dikkatlice durmak istiyorum. Gerçekten bizim hayatımız açısından önemli olan bir ayet-i kerime. Bizim günlük hayatımızda bize ışık tutabilecek bir ayet. Onun için tekrar vurgulamak istedim bu ayetle sizlere ve bizlere. O ayette Rabbimiz şöyle diyordu: Allah insanları yaratılış gayeleri dışında yaşamalarından dolayı, Allah'a isyan etmelerinden dolayı, zaman zaman yapmış olduğumuz hatalardan ve itaatsizliklerden dolayı hemen helak ediverecek olsaydı, yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı kalmazdı. Ne var ki Allah onları bu insanların bu itaatsizliklerinden ve isyanlarından dolayı vereceği cezayı, o cezayı belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar erteliyor. Sureleri o zaman dolduğu zaman sonlarının bir an olsun ne geciktirebilir ne de öne alabilirler insanlar. Allah'ın vermiş olduğu ceza Allah'tan başkasının öne alması veyahut da onu geciktirmesi diye bir şey söz konusu olamazdı. Rabbimiz bize bu ayetinde bunu söyledi. Geçen hafta epeyce bu ayet üzerinde durmuş idim. Bu haftada tekrardan hatırlatıyorum ve de diyorum ki eğer insanlar yapmış oldukları yanlışlar ve hatalar dolayısıyla hemen Allah onların cezasını anında vermiş olsaydı, o zaman insanların yeryüzünde yaşayacak canlı kalmazdı. Ama Allah Rabbimiz insanlara olan şefkat ve merhametinden, acımasından dolayı insanlara hemencecik ceza vermiyor da bunu ileriki bir zaman içerisinde en azından insanlara bir tövbe edecek, bu yapmış olduğu yanlıştan vazgeçebilecek bir hatayı düzeltebilecek bir zamanı, bir süreyi insana veriyor ve insanın da bu hatayı Allah'tan tövbe etmesini, yaratılış gayesine uygun olarak bir takım iyi ameller, Allah ve Peygamberimizin tarif etmiş olduğu güzel amelleri yapması için kendisine bir süre veriyor. Akıllı insan bu verilen süreyi iyi kullanıp Allah'a ve Peygamber'e itaate tekrardan döner. Ama akılsız, Allah'ın verdiği aklı ve iradeyi kullanamayan insanlar ise dalalet ve sapıklıkta yaşamaya devam ederler. Bunun sonucunda da Allah onlara bir cezayı verir. Bu cezanın zamanı ve süresinin ne kadar olacağını da ancak ve ancak Allah bilir. Bunda da ne bir gecikme ne de öne alma konusunda yetki tamamen Allah'a aittir. Hiç kimsenin bir topluma veya bir insana Allah tarafından verilecek olan bir ceza ve mükafatı öne alması veyahut da geciktirmesi diye bir şey söz konusu değildir diye geçen hafta üzerinde durmuş idik. Ama tekrar bu ayeti sizlere hatırlatmak istedim. 65. ayetinde de Rabbimiz bize şöyle demiş idi: Vallahu enzele mines semai ma'en fe ahya bihil erda ba'de mevtiha inne fi zalike le ayeten li kavmi yesme'un. İnanmak isteyen, hakikati görmek isteyen, Allah'ın gücünü ve kuvveti konusunda İnsanların şüphe edemeyecekleri kadar açık ve net bilgiler içeren bir ayet. Ve Allah o bu ayetinde şöyle dedi: Biz ey insanlar dikkat edin, etrafınıza bir göz gezdirin, etrafınıza bir bakın, tabiatta olan hadiselere bir bakın dedi Allah. Ve Allah gökten yağmur yağdırır da, gökyüzünden yağmuru indirir de, yeryüzünü ölümünden sonra tekrar dirilten Allah'tır. Ölmüş olan bir tabiatı etrafımıza baktığımız zaman şu mevsimde, şu kış gününde etrafımıza bir bakıverdiğimiz zaman görüyoruz ki her şey ölü. Ağaçlarda ne çiçek var ne yaprak var. O yazın rengarenk olan çiçeklerin yemyeşil olan çimlerin şu anda kuruduğunu, üşüdüklerini görüyoruz. Ama bir gün gelecek ki tekrar Allah bunları, ölmüş olan bu canlıları tekrar diriltecek. Onu bize hatırlattı. Şüphesiz ki bu olayda, yani kışın bunların tamamen ölmüş gibi yok olup gitmesi ve ilkbaharla birlikte bunların tekrar canlanması ki Allah'ın gökten indirdiği yağmurlarla olan bir hadisedir bu. Bu yağmurlar dolayısıyla böylesine bir yeşermenin tekrar canlanmanın olması şüphesiz ki dedi Rabbimiz bunda kulak verip bunu anlayan ve bunu işiten, bunu görebilen bir kavim için, gerçekten bir toplum için bunda ibretler vardır. Allah'ın büyüklüğüne, Allah'ın gücüne, kuvvetine, otoritesine, hakimiyetine, egemenliğine işaret eden tabiattan bir takım ayetler vardır ki onlardan bir tanesini de Rabbimiz bu ayetle bizlere vurguluyor ve dedi ki öldükten sonra tabiatı yeryüzünü gökyüzünden indirdiği yağmurlarla dirilten ancak ve ancak Allah'tır. İnsanlara da düşünün ve bunda ibret alın dedi. Daha başka ne de ibret var onu söyleyecek Rabbimiz. Ve inne leküm fil en'ami le ibreten nuskîküm mimma fî budûnihî min beyni fersin ve demin lebenen hâlisan sâigan lişşâribîn. Daha doğrusu sizin için davarlarda da ibretler vardır. Yeryüzünde yayılan koyunlarda da ibretler vardır. Karınlarındaki o fışkıyla kan arasında oluşan halis sütü içirtmekteyiz size. Ve süt içenlerin boğazından kayıp gitmede. Evet, bir bakıyoruz ki bir koyun ve koyunun sütünden Allah bize ne kadar nimetler veriyor. Bunun nerelerden geldiğinden de bize bahsediyor. Tertemiz bir süt içiyoruz ve bizim için şifadır, şifa kaynağıdır. Boğazından o kadar hoş, o kadar latif bir şekilde kayıp gittiğini de yine Rabbimiz bizlere haber verdi. Ve de dedi ki Allah, ibret almamız, bizim için ders alabileceğimiz, Allah'ın büyüklüğüne delalet edebilecek olaylardan birçok olaylar var da, akıl sahibi insanlar için, ibret alabilecekler için, kendisinin hidayete ulaşmasına vesile olabilecek olaylardan bir tanesi de Rabbimiz bize koyunlar olduğunu, davarlar olduğunu söyledi ve onda da sizin için bir takım ibretler vardır dedi. Biz onun yani davarların karnından öyle bir yerden, karınlarındaki fışkıyla kan arasında oluşan bir bölgeden halis sütü bize içirdiğinden bahsetti ve bugün hakikaten sütçülerin bizlere getirdiği sütlere bakıyoruz. Tabii bir kısmında doğruyu Allah bilir, kendileriyle Allah arasında bir iştir ama bir kısmının süt falan karıştırdığını, bir kısmında süt tozundan yapılan mamuller var, sütler var. Onlara bakıyoruz. Onlardaki o lezzet ve tadı halis olarak koyundan elde etmiş olduğumuz sütten alamıyoruz. Rabbimiz bir başka hoşluk da söyledi burada. O da dedi ki sizlerin boğazından kayıp gitmede, normal bir şekilde değil de böyle insana rahatsızlık veren bir içecek değil, insana çok hoş ve latif gelen bir içecektir. Böylesini Allah verirken bir insanın böyle bir davarları yaratan, ondan süt veren, ondan bir takım sütlerin ve diğer lezzetli şeylerin bize ikram eden Allah'ı bırakıp da başka birilerine yönelmesi ne kadar mantıksızlık ve akılsızlıktır. İşte ibret alamayan insanlar böyle şeylere yönelir dedi Rabbim. Bir başka örnek bize. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّقِذُونَ مِنْهُ ثَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ Önce gökyüzündeki yağmurun inmesiyle tabiatın canlanmasını, ikinci olarak davarlardan, onlardan süt elde edilmesini, bir başka ibret alabilecek insanlara kendilerinin hakikate, hidayete, Allah ve peygamber yoluna yönelmek isteyen insanlar için eğer alabileceklerse, sizler alabilecekseniz bir ders daha var. Bakın şundan da sizler ders çıkarabilirsiniz dedi Rabbimiz. Onu da bizlere hatırlatıyor. O da ne? Hurma ağacının meyveleriyle üzümlerden de hem şarap yaparsınız hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Allah bize bir meyve ikram ediyor. bu meyvenin içerisinde bunda hurma var ve üzüm var. Ondan da Allah'ın vermiş olduğu iradeyle insanlara Rabbimiz isteseydi üzüm suyundan şarap yapılmasına engel olurdu. Nitekim diğer meyvelerden olmadığı gibi. Mesela bir şeftaliden, bir kavundan, bir karpuzdan böyle bir elde ediliş yok. Ama üzümde böyle bir seçenek de vermiş Rabbimiz. Ama insana vermiş olduğu akılla, iradeyle bunun önüne geçmeyi istiyor Rabbimiz ve de diyor ki sana vermiş olduğum akıl nimetiyle sen bu üzümden hem kendin için rahatlık olabilecek bir içecek, helal olan bir içecek, bir rızık elde edebilirsin ama aynı şeyden şarap da yaparsınız. İstersen bunu ikisi seçmekte serbestsin, istersen onu seçersiniz, isterseniz rızık olarak vermiş olduğumuz şekliyle yararlanabilirsiniz. Bu da sizin için güzel bir rızık olur, dedi Rabbimiz. İşte insana Allah böyle bir nimeti de verdiğini söylüyor. Ondan sonra da tekrar söylüyor. İnne fî zâlike le âyeten li kavmi yâkilûn. Düşünen, ibret alabilen, Allah'a yol bulmayı isteyen insanlar için, bunda da akıl sahipleri için, bunda da bir ayet vardır. Allah'ın gücüne, büyüklüğüne, kainatı yarattığına, insanı yarattığına, İnsan üzerinde hakim gücün sadece ve sadece Allah olduğuna düşünen insan için bir ayettir, bir delildir, dedi Rabbimiz. Evet, bundan da insan olarak bizler birkaç tane örnek verdi. Bu örneklerden bir tanesi de düşüneceğiz. Yani bir üzüm var, o üzüm nimetinden kendisini yiyebiliyoruz. Onun üzümün suyundan da bir takım temiz bir rızık elde edebileceğimiz gibi Allah'ın vermiş olduğu hür iradeyi, İnsan kullanarak Allah'ın yasaklamış olduğu bir şey de içebilir. Böylesi, yani bunu düşün, insana düşünmeye, tefekkür etmeye davet etti Rabbimiz. Bir başka örnek. Ve evha rabbuke ilen nahli en ittehidi minel cibali büyüten ve mineşşeceri ve mimma yarişun. Buradan da bir başka hayvan, demin davardan, koyundan örnek vermişti Rabbimiz. Bu ayetiyle de bizlere arıdan örnek verecek, arıyı düşünmemizi, arı üzerinde tefekkür etmemizi, arıyla ilgili kafa yormamızı istiyor ve Rabbimiz de şöyle dedi. Ve bir de Rabbinin arıya, dağlarda, ağaçlarda ve insanların hazırladıkları kovanlarda kendine yuva edin diye vahyettiğini düşün, tefekkür et. Bir arı var, bu arı denen bir varlık var, Allah tarafından yaratılmış. Ve Allah'ın kendine vermiş olduğu içgüdüyle hareket ediyor, itiraz etmiyor. Eğer biz ona müdahale etmezsek aslında o çok temiz bir gıda bize ikram ediyor. Nerelerde geziyor? Allah'ın dediği yerlerde, dağlarda, ağaçlarda, insanların hazırladıkları kovanlarda kendine yuva edin diye vahyettik. Ona böyle bir bilgi verdik. Rabbimiz tabii ki sadece buna değil, diğer hayvan arıya değil, diğer hayvanlara da böyle bir vahiy bilgisi var. Ama bu vahiy veren var, bir de alan var. Buna bir üçüncü şahıs, üçüncü varlık buna tanık olmuyor. Nasıl bir iletişim var? Bunu Allah'la kendisi biliyor. Peygamberimize de vahiy geliyor. Peygamberlerimize gelen vahiylerde Allah'la peygamberlerimiz arasında. Bunu biz birebir görmüş bir değiliz ama mümin de böyle bir vahyin geldiğine İnanmakla gayb diyoruz biz buna. Gaybe inanmakla da mümin olmuş oluyor, iman etmiş oluyor. Allah'tan peygamberimize böyle bir bilginin gelmiş olduğunu söylüyor. Bana Allah şunları şunları emretti, insanlara tebliğ etmemi söyledi, şunları şunları da yasakladı, bunları da insanlara duyurmamı söyledi dediği zaman peygamberimize biz hemen diyoruz ki evet, Allah'tan sana böyle bir bilgi gelmiştir, biz buna vahiy diyoruz. Biz buna inandık ve iman ettik. Asla şek ve şüphede içinde de değiliz diyoruz. Burada bütün hayvanlara olduğu gibi bu ayette Rabbimizin arıya da böyle bir vahiy bilgisini ulaştırdığını, vahiyle bilgi olarak ulaştırdığını, ona bir görev vermiş, insanlığa hizmet olsun diye, insanoğluna ikram olsun diye, bu ikramda ne var? Bir bal var. Bunu nerelerden alacağını da bir içgüdü olarak Rabbimiz bu arı dediğimiz hayvana vermiş. Bu görevinde bir suistimal, Bu görevinde bir yanlışlık yapmıyor. Bir arı kovanı düşünün. Arıcılarla bilgi alırsanız çok daha fazla geniş ve de güzel bilgiler veriyorlar. Bir reis olarak arı var. Nöbetçi arılar var. Yabancı bir arı kendi kovanının dışındaki bir kovana giremiyor. Onu hemen dışarı atıyorlar. Böyle bir mekanizma da çalışıyor. Tabii ki bunun bir hayvanın kendi kendine bunu yapması, böyle bir şey becermesi mümkün değil. Buna bir yaptıran, buna böyle bir emri veren güç var. İşte insan bunu düşünecek, bunun üzerinde kafa yoracak, bunu tefekkür edecek. Bu bizi Allah'a götüren bir yol olacak. İşte insan dediğimiz varlık, Kur'an'ı ne kadar çok okursa, ne kadar çok üzerinde durursa, ne kadar çok Kur'an'ı incelerse, o kadar kendini Allah'a götürecek yolları bulmada da çok büyük deliller karşısına çıkacaktır. Bakın hemen 6 satırlık Kur'an ayeti içerisinde Rabbimiz bizlere 6 satır içerisinde bir gökyüzünden, iki davardan, üçüncü olarak meyvelerden, üzümden ve hurmadan, bir başka örnek olarak da bize hemen arıdan bahsetti. Arının bal yapmasını düşünmemizi ve ona vermiş olduğu emirle de o arının dağlarda ve ovalarda, çiçeklerde, ağaçlarda çok güzel bizim için faydalı olan, bizim için hem de çok çok faydalı olan ve de çok lezzetli olan bir gıdayı bizim için arı vasıtasıyla hazırlattığını Rabbimiz söyleyiverdi ve ona vahyettiğini bildirdi. Bunu düşünecek insan işte. Eğer insanlar buna fıtrata bazen de müdahale ediyorlar. Hayvancağızın kendisine bırakmış olsalar, hayvancağız gidecek dağlarda, tepelerde birçok çeşit çiçeklere konmak suretiyle onlardan bir takım gıdalar alacak, polenler, tozlar alacak, onlardan gelip kovanın da balını yapacak. Ama öyle şeylere karşılaşıyoruz ki bu insanoğlu hemen kovanın önüne bir şeker koyuveriyor, bir tatlı koyuveriyor, arı da gidip ondan alıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki fıtrata müdahale olmuş ve istediğimiz o lezzet ve tadı bozmuş oluyorlar, bozulmuş oluyor. Aynen bunun gibi nasıl ki bu balın fıtratına bu tür yapay müdahalelerle asli özelliği bozuluyor ise, insan dediğimiz varlığa da Allah'ın vermiş olduğu, peygamberin tarif etmiş olduğu yolun dışında bir başka yol empoze edilmeye, anlatılmaya, o yola gitmesi için bir takım davetler çıkarılır ise, o da aynen balın fıtratının bozulduğu gibi insanın fıtratı da bozulur, hak ve hakikatten uzaklaşır ve bünyede arızalar vermeye başlar. Asli özelliğinin dışında yaşayacağı bir hayat insanı mutlu etmez, insana huzur vermez, iç dünyasında bir takım karmaşalar yaşar, bir takım problemler yaşar, aile hayatında problem yaşar, toplum hayatında problemler yaşar. Çünkü fıtrata, asli özeline müdahale edilmiştir. Kendisine layık olmayan, kendisinin kullanamayacağı bir takım prensipler, düsturlar empoze edildiğinden dolayı o kendisine rahat ve huzur vermeyecektir. Rabbimiz arıya böyle bir görevi verdiğini belirttikten sonra şöyle dedi: "Thümme kuli min kulli semerati fesluki sübile rabbike zülelen. يَخْرُجُ مِنْ بُدُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ." Dikkat ederseniz bakın şu kısa süre içerisinde peş peşe Rabbimiz birkaç tane ayetin sonunda şöyle dedi. Bakın 65. ayetin sonu şu şekilde bitiyor: "اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ." Hemen 67. ayete bakıyoruz. İnne fî zâlike le âyeten li kavmi yâkilûn. Bu ayetin sonuna bakıyoruz. İnne fî zâlike le âyeten li kavmi yetefekkerûn. Bu son okuduğumuzda yetefekkerûn dedi. Bir tanesi de yâkilûn dedi. Bir tanesi de yesmeûn dedi. Yani insanın işitme organına da, beynine de, kalbine de, gözüne de hitap edebilecek örneklerle Rabbimiz her yönden, yani bir kısmı işitmeyle anlayabilir, bir kısmı görmeyle anlayabilir, bir kısmının görme ve işitme duyusu yoktur ama kafası, beyni, zihni, kalbi vardır. Onunla tefekkür etsin, onunla düşünsün diye Rabbimiz herkesin anlayabileceği dil ve lisan üzerinden, kabiliyeti üzerinden örneklerle ayetlerini açıkladı. Ve dedi ki Rabbimiz ve ona yani insana sonra bütün meyvelerden yiyerek bal toplayıp ve mutlak bir boyun eğmişlikle Rabbinizin yollarını izleyin diye vahyettiğini düşünün. İşte bundan dolayıdır ki onların karınlarından yani arıların karından çeşitli renkte ballar çıkar. Onlar da şifa var insanlara, o balın içerisinde şifa var insanlara. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da zaten bal ve çörek otunu bütün Müslümanlara tavsiye ediyor. Bunu mutlaka çok kullanın diyordu. Şüphe yok ki bunda düşünen insanlar, düşünen kimseler için dersler vardır, ibretler vardır. Evet, biz tabii ki burada balın reklamını yapacak, onun şöyle faydalıdır, böyle yapacak değil. Burada anlatılmaya çalışılan mesele, bütün dünyanın en modern teknolojisini siz bir araya getirmiş olsanız, çok güzel bir fabrika kurmuş olsanız dahi, balın vermiş olduğu gıdayı ve lezzeti sizin yapmanız mümkün değildir. Bunu elde edemezsiniz. Bu Rabbimizin arı diye bir hayvan yaratması, ayete göre konuşacak olur isek, يَحْرُجُ مِنْ بُدُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ ف۪يهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ İnsanlar için şifa olan ve onların karınlarından çeşitli renklerde balların çıktığı bir hayvan yaratıyor Rabbimiz. Burada anlatılmaya çalışılan mesele, insanoğlunun arı üzerinde biraz tefekkür edip, biraz düşünüp, biraz kafa yorup, buradan Allah'a yönelmesi, Allah'ın gücünü, kuvvetini görmesi, fark etmesi, nasıl ki arıya hükmeden Rabbim bana da hükmeder deyip, onun emir ve yasaklarından, helal ve haramlarından ona göre hayatını düzenlemesi, aile hayatında, toplum hayatında ve bireysel hayatında Allah ve peygamberin dediğine göre bir hayatı kendisine tercih etmesi, onların dediğine göre yaşaması burada bizden istenilen şeydir. Vallahu halakakum thumme yetevaffakum ve minkum men yuraddu ila erzelil umur. لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ قَد۪يرٌ Hemen Rabbimiz bizlerin anlayabileceği, tekrar bizim günlük hayatımızda, kendimizde ve çevremizde sık sık gördüğümüz bir olay var. Bir insanın yaratılması, sonra ölmesi, bir kısmının erken ölmesi, bir kısmının geç ölmesi, bir kısmının erzelil ömür diye tarif edilen biraz daha ömrünün uzun olması, önce bir şeyler bilmesi, ama arkasından o bildiklerini unutması, sanki öncesinde bir takım plan ve projelere imza atmış bir insan değilmiş gibi, bir et yığını gibi bir köşeciklerde buruşup kalıvermesi. İşte bunda da Allah dedi ki, bunu da düşünün, bundan da ibret alın ve Allah sizi yarattı. Zamanı gelince de öldürecek. Ne zaman öldürecek o biliyor, biz bilmiyoruz. Bir kısım insanlar görüyorsunuz, anne karnındayken ölen çocuk var. Anne karnından doğarken ölen var. Doğup bir ay sonra ölen var. Doğup bir yaşında ölen var, 10 yaşında ölen var, 100 yaşında ölen var. Şunu kesin olarak bileceğiz. Bazen televizyonlarda ve gazetelerde bu haberlere sık sık tanık oluyoruz, şahit oluyoruz. İşte 105 yaşında bir adam, neden çok uzun yaşadın diye sorulduğunda kendisine, bir takım şu gıdalar yediğini söylüyor, bal yediğini söylüyor, yoğurt yediğini söylüyor, elma yediğini söylüyor. Şuna kesin olarak inanın ki 105-110 yaşındaki insanın yediği gıdaları siz bir başka insana verseniz, aynı bölgelerde yaşatsanız, havası suyu çok güzel olan yerlerde yaşatsanız dahi o insanda onun gibi 110 yaşını yaşayacak değildir. O konudaki yetki tamamen Allah'ın elindedir. Kimi, ne zaman ve nasıl öldüreceğine karar verebilecek olan sadece Allah'tır. Allah'tan bir başkasının bir insanın ömrünü uzatmaya ve de kısaltmaya yetkisi ve müdahalesi söz konusu kesinlikle olamaz. Onun için de Rabbimiz şöyle dedi. Bunu böylece kabullenelim. Vallahu halakakum, Allah sizi yarattı. Sonra ne yapacak? Thümme yeteveffakum. Ve sizi o Allah, yaratan Allah, size hayat veren Allah, sizi canlı kılan Allah, enerjik veren Allah, bir günde gelecek, zamanı gelince sizi öldürecek. İçinizden hayatın en kötü düşkünlük çağına, kocalığa kadar ömür sürdürenler de vardır. İçimizde yaşlı olan insanlar da var ki bildikleri şeyi bilmez hale gelirler bunlar. Önceden çok şeyler biliyorlardı. Ayet biliyorlardı, hadis biliyorlardı. Makine mühendisiydi, inşaat mühendisiydi, tıp doktoruydu. Bir takım uzmanlık alanları vardı. Bütün insanlar onun bilgisi etrafında pervane oluyorlardı. Koşuşturuyorlardı. Ondan bir bilgi almak için yapmadıkları fedakarlıklar kalmıyordu. Amerikalara, kıtalar ötesine gidiyorlardı ondan bilgi elde etmek için. Ama son ömrüne görüverdiğimiz zaman, geldiği zaman o insanın hiçbir şeyler bilmez, hiçbir şeyler anlamaz olduğunu görüverdik biz. Ayetin sonunda Rabbimiz şöyle tamamladı. Bu ayetin sonunda اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ قَد۪يرٌ Muhakkak ki Allah alimdir, her şeyi bilendir. Bilmesi, bildiği şeyler bir başkasının öğrettikleri değil, tamamen kendine ait olan bilgilerdir. Kadirdir, gücünün yetmeyeceği, gücünün dışında kalan herhangi bir olay söz konusu değildir. Yaratmaya gücü yeten de odur, yarattıklarının canlarını almaya gücü yeten de odur. Bazı insanlar gibi, bir şeyler insan gibi, yani çocukluk döneminde hiçbir şey bilmezdi. Bir çocuğu düşünün, yeni doğmuş olan bir bebeği düşünün. Yemesinden, yürümesinden, can bir şeyler ikram edilmesi, ne verirsen her şeyi annesine ve bir başkasına bağlıdır. Ama böyle bir zaman geliyor, bu çocuk büyüyor, başkalarına bir şeyler öğretir oluyor ama son ömründe de tamamen bilgisizce bir varlık oluveriyor. Ama bu süreç Allah için geçerli olan bir süreç değildir. Allah'ın bilgisinin bir zamanlar azalacağını, bir zamanlar gücü yettiği şeylerin bir zamanda artık zayıflayacağı, ihtiyarlayacağı da bir şeyler söz konusu olabilecek şeyler değildir. O Allah'ın gücünün, kuvvetinin dışında kalabilecek olan hiçbir şey yoktur. Evet, yine toplum içerisinde olan bazı olaylara örnek verecek Rabbimiz, onları anlatacak. Sosyal konulara geçti şimdi. وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ لَذ۪ينَ فُضِلُّوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَاءٌ اَفَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Ve Allah, rızık bakımından da bir kısmınızı, bir kısmınızdan üstün kılmıştır. Yani insanların bir kısmı zengindir, varlıklıdır, bir kısmı da fakirdir. Bunu kim yapmış? Hemen bakıyoruz ki ayetin bize söylediğine göre, insanların zengin ve fakir olmaları, kendi çaba ve gayretleriyle üstün bir performans göstermişler de, ticari konulardaki dehalarıyla, üstün başarılarıyla, ekonominin kurallarını çok iyi bilmelerinden dolayı değil, tamamen Allah'ın bazı insanlara fakirlik, bazı insanlara da zenginlik vermesi, o insanların üstün olmasını da gerektirmiyor. Yani Allah sevdiği kuluna malı, mülkü, saltanatı çok verir de, sevmediğine az verir anlamı çok yanlış bir şeydir. Nitekim peygamberlerimizin hayatına baktığımız zaman bunların örneklerini görüyoruz. Allah peygamberlerini hepimizden ve herkesten en çok sevdiği varlıklardı, en çok sevdiği insanlardı. Ama onlar içerisinde zengin olanı da var, fakir olanı da var. Zenginken elinden aldığı malını, mülkünü aldığı peygamberimiz de var. Sıhhatliyken, sağlık içerisindeyken sağlığını aldığı peygamberimiz de var. Bu bir üstünlük sebebi değil, bu bir imtihan sebebidir. Bazılarını Allah çok mal vermek suretiyle onu o şekilde imtihan ediyor. Acaba bu benim verdiğim malı, bir de zaten Kur'an'ın içerisinde sık sık karşımıza çıkan bir ayet var. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ der Rabbimiz. Bununla ne der? Yani benim size verdiğim rızıktan. O malın, mülkün, saltanatın gerçek sahibi Allah'tır. Yoksa insanın böyle bir malı elde etmesi, bu malı ben elde ettim demesi söz konusu değil. Öyle olmuş olsaydı bir ailenin ömrü billah, dedesi, çocuğu, onun torunu, onun torunu böyle ilelebet zengin olarak kalması gerekirdi ki zenginlik insanlar arasında hepimiz biliyoruz, çevremizde görüyoruz ki el değiştiren bir olaydır. Zengin bir ailenin çocuklarının fakir, fakir bir ailenin çocuklarının da zengin olduğunu görebiliyoruz. Bu tamamen bir imtihan nedenidir. Rabbim de bunu hatırlattı. Allah dedi ki sizi rızık olarak bazınızı bazınızdan üstün kılmıştır. Yani kiminizi fakir yaratmıştır. Bundan dolayı sizler birbirinize fakir olanlar Allah beni sevmiyor, zengin olanlar da bana Allah sevdiğinden bunu vermiştir gibi bir yaklaşım içerisinde olmayın. Bu ayete göre böyle bir şey düşünmek kesinlikle yanlıştır. Hal böyleyken rızkı kendilerine fazla verilmiş olanlar, bu rızıklarını elleri altında bulunan işçi ve kölelerine verip, onları da geçim bakımından kendilerine eşit etmezler. Peki böyle yapmakla Allah'ın rızık nimetini bile bile inkara mı kalkışıyorlar? Yani insanlara, bazı insanlara Rabbimizin nimetleri az ve bazıların nimetleri çok vermiştir. Nimeti elinde olanlar yanlarında çalışan insanlara, işçilerine, onların geçim bakımından kendilerine, kendileri kadar onlara rızık vermezler. Böyle yapmakla diyor Allah, Allah'ın rızık nimetini bile bile inkara mı kalkışıyorlar onlar? Hemen bir başka alttaki ayeti okuyalım. Vallahu ceale leküm min enfisüküm ezvacen ve ceale leküm min ezvacüküm benine ve hafetaten ve razakakum minet tayyibat efe bil badili yu'minune ve bi ni'metillahi hum yekfurun. Bu ayette de Allah bize ve Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi. Ve tertemiz şeylerle de sizi rızıklandırdı. Hal böyleyken insanlar kalkıp yine de asılsız boş şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü yapacaklar? Bu iki ayette bize anlatılmak istenen mesele şu. Allah'ın bu kadar sizlere vermiş olduğu nimetler karşısında neden siz inkara yöneliyorsunuz, itaatsizliğe yöneliyorsunuz, isyana yöneliyorsunuz? Yani sizin yanınızda çalışan birisi sizin vermiş olduğunuz parayla size isyan etmiş olsa ne olur? Buna karşı tavrınız nasıl olur? Bir düşünün bakalım. Yani yanında çalıştırdığınız bir işçiniz var. Bu işçiye siz bir yemek veriyorsunuz, maaşını veriyorsunuz. Sağlık konusunda kendisine gerekli olan sigorta yapmışsınız. Ama bu adam size değil de bir başka yan komşunuza teşekkür ediyorsa, ona daha çok hürmet ve saygıda bulunuyorsa, bu sizi rahatsız etmez mi? Allah da bir insana bu kadar nimetler vermiş. Bu nimetlerden sonrasında insan onu Allah'ı bırakıp da başkasına teşekkür etmesi, başkasına yönelmesi Allah'ın da elbette ki hoşuna gitmeyeceği bir olaydır. Bunları anlatıyor Rabbimiz bize. Ve bize diyor ki ben size eşler verdim. Bu eşlerden sizlere çocuklar verdim, torunlar verdim. Ve onlara, o torunlar sizinlerle birlikte temiz temiz rızıklar da verdim. Sağlıklı bir şekilde yaşamanız için. Siz bunlara rağmen, hal böyleyken insanlar kalkıp da yine de asılsız boş şeylere inanır da Allah'ı inkar ederseniz bu nankörlük değil mi? Bu Allah'a karşı yapılabilecek en büyük saygısızlık değil mi diye Rabbimiz bu ayetle de bizlerin Allah'a yönelmemiz için bizlere hatırlatmalarda bulundu. Ve dedi ki bize ve yabudune min dunillahi ma la yemliku lehum rizkan mines semawati vel arzi şey'en ve la yestedi'un. Onlar hala Allah'ı bırakıp da ne göklerde ne de yerde herhangi bir rızık sağlayamayan ve hiçbir şeye gücü yetmeyen putlara mı tapınıp duracaklar? Onlar hala Allah'ı bırakıyorlar ve Allah'tan başkalarına tapıyorlar. Taptıkları şeyler de bir insana yeryüzünden ve gökyüzünden olsun. Gerek yeryüzünden olsun, gerek gökyüzünden olsun. İnsana herhangi bir rızık vermeye gücü yetmeyen birilerine Allah diye tapmaya devam mı edecekler? Bu böyle bir şey olabilir mi? Ve hemen Allah فَلَا تَدْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Evet, ayet ne kadar hoş. Muhakkak ki Allah bilir, siz ise bilmezsiniz dedi ayette. Öyleyse Allah'a eşit varlıklar tanımayın. فَلَا تَدْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ Allah gibi birisine saygı ve hürmette bulunmayın. Allah'ın bu kadar nimetlere karşı teşekkür etmeniz gereken varlık, önünde saygıyla eğilmeniz gereken varlık sadece ve sadece Allah'tır. Zira siz bilmezsiniz ama Allah her şeyin aslını, doğrusunu, gerçeğini en iyi bilen O'dur. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah her şeyi hakkıyla bilendir, siz ise bilmeyenlersiniz, sizler cahillersiniz. Öyleyse cahilseniz, bir konuda bilginiz yoksa, bir bilgi elde edememiş iseniz, hemen bir bilene, gerçek bilene müracaat etmeliyiz, o da sadece ve sadece Allah'tır. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدُرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ İşte Allah size iki insan örneği verecek şimdi Rabbim bize. İki tip insan. Bu iki tip insana bakın ve kendi yolunuzu onunla açıklayın. Gerçekten Kur'an'ı okuduğumuz zaman karşımıza çıkan bir olay vardır ki, her olayı Rabbimiz sanki hiç anlayışı olmayan, anlayışı kıt bir insanın bu hakikati nasıl anlaması gerekirse tekrar tekrar örnekler vermek suretiyle bu örnekler üzerinde insanın kafa yormasını ister. İşte birçok örnekler ön sayfada verdi, bu sayfada tekrar bir başka örnek veriyor. Hemen bir başka örnek veriyor. Allah'ın gücünü, insanlar üzerinde egemenliğini ve insanların kime yönelmesi gerektiğini anlayabilmeleri için bir insan tipi örnek verecek. O şöyle. Ve Allah yine size iki insan örneği daha veriyor. Verdiği insanlardan bir tanesi, iki insan verecek, bir köle olsa ve hiçbir şeye gücü yetmese ve bir de köleyi düşünün, herhangi bir ekonomik gücü olmayan, hatta ekonomik gücünü bırakın, kendisinde siyasi olarak, sosyal olarak bir iradesini serbestçe kullanabilen bir insan değil. Hiçbir şeye gücü yetmese, böyle bir insan var, bir de güzel bir şekilde rızıklandırdığımız birisi bulunsa, yani kendisine Allah tarafından nimet verilmiş olan, zengin kılınmış olan bir insan olsa, rızıklandırdığımız şeylerden bir kısmını gizli ve açık, doğru yolda harcasa, bu hür bir kimse ile köle eşit ve denk olur mu? Burada Allah kendisiyle insanı benzeterek şöyle dedi. Yani zengin dediği insan Allah'ın kendisidir. Köle dediği insan da biz insanlardır. Bununla siz hangisine varıp da bir şeyler istersiniz? Bir köleye varıp da, çalışan bir işçiye varıp da, bir iş yerinde çalışan bir işçiye varıp da bana yardım eder misin dersiniz? Yoksa o iş yerinin sahibine mi gidersiniz? Elbette ki iş yerinin sahibine gideriz. Bize bir takım yardımda bulunması için. Ama burada da Allah bize şunu söyleyecek. Diyecek ki bir köle var, bir de işveren var. Kendisine güzel bir nimet verdiğimiz insan var. Bu insan da zaman zaman açık ve gizli olarak para harcasa, bu hür kimseyle bu zengin olan insan bir olur mu? Eksiksiz tüm övgüleri Allah'a mahsustur. Ne var ki insanlara çoğu bunu ne yapmazlar? Bilmezler, anlamazlar. Bel ekseruhum la ya'lemun. Bu ikisi bir olmaz. Övgü ve hamd Allah'a aittir. Öyleyse sizler de dünyada isteklerde bulunurken, başınıza gelen bela ve musibetin sizin üzerinden kalkmasını istiyorsanız, fakirlik gibi bir problemle karşı karşıyasanız, efendim bir hastanız var, onun için şifa arıyorsanız, köle statüsünde olan insana varıp da, ey insanoğlu, benim hastama şifa ver, bana yardımda bulun gibi, benim ruhsal dünyamda bir takım sorunlar yaşıyorum. Bu sorunları bana halletti, tekkeden, türbeden, azizlerden, eskiden ölmüş olan büyüklerin kabirlerinden yardım isteyeceğinize, çünkü bunlar köle statüsündedir, size bir yardımları söz konusu olamaz. Bunlar yardım edemezler. O zaman gelin hepiniz bütün demin zengin insan örneğinde olduğu gibi Allah'a yönelin, Allah'tan isteyin. Zira bütün övgüler, bütün müracaat edilecek makamlar ondadır. Ve fakat insanlara çoğu bunu ne yapmazlar, bilmezler. Bir başka örnek daha. Ve daraballahu meselen raculeyni ehaduhuma ebkemu la yakturu ala şeyin ve huve kellun ala mevlahu. Eynema yüveccihhu la ye'ti bi hayr. Hel yestevi, Allah öyle dedi. Hel yestevi huve ve men ye'muru bil adl ve hu ala sıratı müstakim. Ve Allah size yine bir başka iki insan örneği daha veriyor. Bir iki insan tipi de. Birisi dilsiz, konuşamıyor, hiçbir şeye gücü yetmez. Bu insan nedir? Konuşamayan insan sahibine yüktür. Nereye gönderse hayırlı bir eceri, bir işte becerip gelemez bu adam. Eynema yüveccihu la ye'ti bi hayrin. Onu efendisi git şu işi yap gel dese, o işi başarıyla yapıp bitiremez. Peki böyle biri doğru ve hakça olanın yapılmasını emreden ve kendisi de dosdoğru yolda olan kimseyle bir tutulabilir mi? Becerikli olanla beceriksiz olan bir tutulabilir mi? Yine Allah burada kendisiyle kendisini bilen, becerikli birisi olarak öbürünü de bilmeyen, dilsiz ve hiçbir şeye gücü yetmeyen bir insanoğlunu da bunlara benzetti. Bunlardan hangisi daha iyidir, doğru yoldan hangisidir diye bize soruyor. Ve biz de akıllı olan insan olarak düşünüyoruz, diyoruz ki elbette ki her şeye gücü yeten, konuşan ve yaptığı işleri yerli yerince yapan bir Allah varken insanların bundan başkasına yönelip de onlardan yardım istemesi, onlardan hayır istemesi, onlardan adalet beklemesi hiç mümkün değildir. Olabilecek bir hadise değildir. Allah burada kendisine yönelmemizi istedi ve batıl, yanlış, beceriksiz kimselerin peşinden gidip de Allah diye, Tanrı diye onlara tapıp da, ilah diye onların peşlerinden koşuşturup da sapıklığın ve dalaletin içerisinde olmamamızı bu iki insan örneğiyle Rabbim açıklayıverdi. Bir tanesi zengin bir insan, bir tanesi de konuşamayan, bu zengin ve fakir olan Mevla var, köle var. Siz köleye mi yardım istersiniz yoksa efendisine mi yardım istersiniz dedi. İkincisi de beceriksiz bir insan var, bir de becerikli bir insan var. Siz hangisine yönelirsiniz? Becerikli insan olarak Allah kendisini burada örnek veriyor. Öbüründe ise zengin insan tipinde ise Allah yine kendisi örnek verdi. Öbürü ise bir köle. Yani insanlar bir köledir. Onlardan yardım istemeniz gerekmiyor dedi Rabbim. Velillahi gaybü semavati vel ard. Ve ma emru saati illa kelamhil basar. Ev huve akrab. İnnallahu ala kulli şeyin kadir. Bu ayetten sonra Rabbimiz insanlara bu tür örneklerle, hem tabiattan örneklerle, hayvanlar aleminden örnekler ve en sonunda ikişer tane insan tipi örneğini verdikten sonra Allah şöyle dedi. Göklerin ve yerin bilinmeyeni, insanlar tarafından bilinmeyeni, görünmeyenin bilgileri, gerçekleri Allah'a aittir. Kıyametin kopması da o ancak illa kelemhil basari, bir göz açıp kapayıncaya kadar olabilecek bir hadisedir. Ev huve akrab, o da çok yakındır. Yani ne zaman olacağını da biz bilmiyoruz. Bir an içinde olup biter. Belki ondan daha çabuk bir an içinde olabilir. Yani bir göz açıp kapamadan da önce olabilecek bir hadisedir. Şüphe yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme zaman zaman sorulan bir soru vardı. İşte kıyamet ne zaman kopacak? Peygamberimiz onları kıyametle uyardığı zaman, böyle bir cezayla karşı karşıya kalırsınız dediği zaman, Peygamberimize böyle diyorlardı. Ne zaman olacak bu kıyamet diye de Allah da onlara şöyle cevap veriyor. Diyor ki Rabbim başka ayetlerde geçer. Onun bilgisi ancak Allah'a aittir. Ben bu konuda bilgi sahibi değilim diyordu Peygamberimiz. Ve de bu ayetle de diyor ki onun zamanı, onun geliş süresi bir göz açıp kapayıncaya kadar olacaktır. Belli bir zamanda önceden haber verip de insanların o kıyamet için hazırlanması düşün teklif edilmeyecek. Yani yarın kıyamet kopacak, cuma gün kopacak gibi sözleri bu ayetin içinde düşündüğümüz zaman, bu ayete göre düşündüğümüz zaman Allah bunun bir göz açıp kapayıncaya kadar olacağını söylüyor. Ve insanlar zaten bir kere ölecekler. Yani kıyamet de kopsa bir kere öleceğiz. Ecelimizle de ölmüş olsak bir kere ölmüş olacağız. Böyle olunca da insanların bunun üzerinde hadi bakalım kıyamet gelecekse gelsin demesi de biraz mantıksız. Çünkü ölüme çare bulamadı. Ölüm dediğimiz olay er veya geç her canlı tarafından tadılanması gereken tadacağı bir gerçektir. Buna da kendisinin engel olabilecek ne gücü vardır ne de kuvveti vardır. Allah'ın böyle bir şeye gücü yeter. Evet, onlara ve bütün insanlara Rabbimiz kıyametin ansızın geleceğini, bir göz açıp kapayıncaya kadar geleceğini de biz bu ayetten anlamış olduk. Vallahu ahrecekum min buduni ummahatikum la ta'lemuna şey'en ve ce'ale lekumus sem'a vel ebsara vel ef'ide leallekum teşkurun. Umulur ki Allah bizler için de insanlara tekrar kendisinden örnek verecek bu ayetle de ve şöyle de ve Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. Siz o zaman ne idiniz? La ta'lemune şey'en. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Belki de Allah ondan sonra ve ce'aleküm sem'a vel ebsara vel ef'ide leallekum teşkurun. Şükredersiniz diye size kulak verdi, gözler verdi ve gönüller verdi. Mülk suresinde Rabbim şöyle der: Ve ce'aleküm sem'a vel ebsara vel ef'ide qalilen ma teşkurun. Allah sizin görmeniz için göz, işitmeniz için kulak ve de kalp, sevgi merkezi olan kalbi verdi. Galilen ma teşkurun. Mülk suresinde Tebareke'de böyle söylüyor Rabbimiz. Ne az teşekkür ediyorsunuz. Burada bir sıralama da var. İşitme organı, görme ve kalp. Bugün insan anne karnında oluşum şeklini de bugün şu şekilde olduğunu görüyoruz. İnsan organizmasında önce kulak veriliyor, belirgin hale geliyor. Gözümüzden önce kulak belirgin hale geliyor. Sonrasında göz, sonrasında ise kalp. Allah da bu sıralamaya göre de zaten bize söylüyor. Şükredesiniz diye size işitmeyi, görmeyi ve kalbi verdim. Umulur ki teşekkür edersiniz Allah'a karşı. İşitme organını kaybetmiş olan veya gözünü kaybetmiş olan birisine düşünün ki kulağını ve gözünü tekrar iyi eden bir doktora karşı bu insanların bir tavrını düşünün. Yani ne kadar teşekkür edeceğini ne yaparlar? Şaşırırlar da Allah bunun için biz bir bedel ödemediğimiz halde Rabbimiz bize bunları ücretsizce vermiş, ücretsizce bedavaca vermiş ama bizden de bir şey istiyor. Umulur ki bu nimetler karşısında teşekkür edersiniz. Elem yarav ile tayre musakkaratin fi cevvis sema ma yumsikuhunne illallah inne fi zalike laayatin liqaumi yu'minun. Gökler ve yer arasında uçup duran kuşlar görmezmiler mi onlar? Kafasını kaldırıp da yukarıya bir bakmazlar mı? Gökyüzünde binlerce, milyonlarca kuşlar uçuyorlar bunlar. Onlar boşlukta tutan Allah'tan başkası değildir. Ma yumsikuhunne illallah. Onlar Allah'tan başkası ne yapmaz? Tutmaz. İnne fî zâleke le âyâtin li kavmin yü'minûn. Bunda da düşünen insanlar için, inanan bir toplum için bunda da örnekler vardır. Gökyüzünde uçan kuşlar var. Çok dikkatimi çeker benim. Sürü halinde uçuyorlar ama sürü halinde uçan kuşların kanatlarının birbirine dokunmadıklarını görüyorum. Ve bunlar bir kuş kazasına da hiç bugüne kadar ne gazetelerde ne televizyonlarda duymadık. Ama insanoğlunun 8-10 tane uçağın, 20 tane uçağın böyle birbirine çok yakın uçtuklarını göremezsiniz. Bilgisayar teknolojisi bu kadar ilerlemiş olmasına rağmen. Küçük kuşlar da var, sürü halinde uçuyor. Kocaman kocaman kanatlı olan kuşlar da var. Onlar da uçuyorlar ama kanatların birbirine çarptıklarını, birbirine önüne ve arkasına geçmelere rağmen herhangi bir kazaya rastlamıyoruz da Rabbim işte tekrar bizlere bu ayetleri düşünmemizi, tefekkür etmemizi istedi ve de dedi ki inanan bir toplum için gökyüzünde uçan kuşlarda da Allah'ın tuttuğunu, işaret eden deliller vardır. Öyleyse sizler de bu Allah'a, gökyüzüne hakim olan Allah'a yönelin. İnsanları anne karnındayken yaşatan, onlar hiçbir şey bilmezken onlara vermiş olduğu işitme ve görmeyle bir şeyler öğrenmesini sağlayan Allah'a yönelin ki o Allah gaybı görüleni ve görülmeyeni bilendir ve kıyametin ne zaman kopacağına da hakim olandır, egemen olandır. Onun dediği saatte o işler olacaktır. Siz de gelin kendinizi bütün varlıklar gibi Allah'a teslim edin ki selamete ve sıhhate erişesiniz dedi Rabbim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.